Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali As Suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Hazer 1404 ve miladi takvimle 23 Kasım 2025 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu dinledikten sonra ardından sırasıyla Cennet Yolcusu podcast'i, Hazreti Fatıma'nın Şehadeti Yıl Dönümü özel programı, Nehcül Belâğa öğütleri ve ayetlerin hikayesini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Bekai Ajans'ın kararı kurucularının üzerinde bir lekedir diye söyledi. İranlı diplomat nükleer haklarımızı kararlılıkla savunacağız dedi. İran, Siyonist rejim suçlarında hiçbir sınır tanımıyor dedi. İran'ın Bangladeş'teki temsilciliğinden depremzedeleri taziye. Ve Ebu Merzuk, İsrail'in Hamas'ın savaş yeniden başlattığına dair raporları tamamen yalan diye söyledi. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai yaptığı açıklamada ajansın aldığı karar kurucularının üzerinde bir utanç lekesidir diye vurguladı. Bekai pazar günü düzenlenen basın toplantısında söz konusu kararın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı işleyişine ve yönetim kurulunda kabul görmüş teamüllere aykırı olduğunu, ayrıca ajansın faaliyetlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini belirtti. Sözcü bu kararın hiçbir iyi niyet taşımadığını, özellikle de İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırıya hiç değinilmemesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Bekai, Siyonist rejimin devam eden suçları ve saldırganlığına işaret ederek şu uyarıda bulundu. Eğer Batı Asya'da Siyonist rejimin suçları dizginlenmezse, dünyanın hiçbir bölgesi onun cinayetlerinden güvende olmayacaktır. İran'ın Almanya Büyükelçisi Mecid Nili, cumartesi günü yaptığı açıklamada tarihte tanıklık etmektedir ki, İran İslam Cumhuriyeti nükleer haklarını ve ulusal çıkarlarını kararlılıkla ve tereddütsüz savunacaktır dedi. Nili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran aleyhine aldığı son karara tepki gösterdi ve ajans genel direktörü Rafael Grossi'nin açık ifadelerine atıfta bulunarak, Grossi, İran'ın nükleer silah üretme peşinde olmadığını net ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamıştır. Bu gerçek İran'ın tarihine, medeniyetine ve derin dini temellerine dayanır ve hala yalan iddiaları tekrarlayanların samimiyetini ölçmek için esas alınmalıdır, dedi. İran'ın Berlin Büyükelçisi, söz konusu kararın 3 Avrupa ülkesiyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından gündeme getirilmesini taraflı ve gerilim yaratıcı davranışların devamı olarak nitelendirdi ve bunun eskimiş yaptırımlar ve geçersiz bahanelere dayandığını belirtti. Nile ayrıca uluslararası toplumun İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik açık saldırı karşısındaki sessizliğini sert şekilde eleştirerek İran'ın enerji hakkının görmezden gelinmesini, asgari düzeyde bile dürüstlükten yoksun seçmesi diplomasinin örneği olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, pazar günü yaptığı açıklamada Lübnan'daki suçlara dikkat çekerek, Siyonist rejimin işlediği suçlarda hiçbir sınır tanımadığını ve uluslararası yükümlülüklere ya da yasalara bağlı kalmadığını diye vurguladı. Bekai basın toplantısının başında Gazze'de devam eden saldırılara değinerek yalnızca cumartesi günü bu bölgede 24 masum Filistinlinin şehit olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca yayımlanan haberlerde Siyonist rejimin Güney Lübnan'da yasaklı silahlar, özellikle misket bombaları kullandığına ve Filistinli esirlerin organlarını çaldığına dair iddialara işaret ederek şunları ekledi. Bu örnekler Siyonist rejimin suçlarını işlerken hiçbir sınır gözetmediğini açıkça göstermektedir. İran'ın Bangladeş'teki temsilciliğinden depremzedelere taziye. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bangladeş'teki Büyükelçiliği, cumartesi günü bu ülkede meydana gelen deprem nedeniyle Bangladeş hükümeti ve halkına taziyelerini iletti. Tahran'ın Dakka Büyükelçiliği tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı. Derin üzüntü ve teessürle cuma sabahı meydana gelen depremde Dakka, Narsindi ve Narayangan şehirlerinde hayatını kaybeden ve zarar gören Bangladeş halkına başsağlığı diliyoruz. Ayrıca yaslı ailelere, Bangladeş hükümetine ve bu ülkenin değerli halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için Allah'tan şifa diliyoruz. Yerel medya raporlarına göre cuma günü Bangladeş'in merkezinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Deprem yerel saatte 10.38'de Dakka'ya yakın Narsindi ilçesindeki Goraşal bölgesinde yaşandı. Terörsüz Türkiye tartışmaları sürüyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımız söylüyor.
Hükümet ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerekirse kendi imkanlarımızla yanıma birkaç adamı alıp İmralı'ya gitmekten çekinmeyim sözleri büyük tartışmalara neden oluyor.
Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem.
Bahçeli'nin sözlerine muhalefet partilerinden de tepki var. Örneğin Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağralioğlu şunları söylüyor.
Biz bu PKK'ya yenildik mi ki bunlarla muhatabız? Birinci soru bu. Biz bu PKK terör örgütüyle konuşarak bu meseleyi bitirmeye ne zaman mesela karar verdik? Mesela terörsüz Türkiye diyorlar. Biz daha önce 41 yıldır konuşmuyor olmakla terörlü Türkiye mi demiş oluyorduk devlet olarak yani. Zaten biz terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmek için devlet dünyanın her meşru devleti gibi hak aramak için eline silah alan herkesi eline aldığı silahla gömer devlet. Ancak böyle terörsüz Türkiye'yi sağlar iradesini temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti 41 yıldır terörsüz Türkiye için ölüyor efendim. 41 yıldır eline silah alıp hak aramayı meşru gören bu terör örgütüne karşı devletlerde hak silahla aranmaz. Devlet eline silah alıp hak arayanı elindeki silahla beraber gömer diyen, terörsüz Türkiye hedefi için de gerekirse ölürüz diyen ve ölen, gerekirse burada her türlü bedel öder diyen ve ödeyen irade terörlü Türkiye için mi çalışıyordu ki siz böyle bir şey uydurdunuz yani?
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tartışmalar sürerken meclis hangi yönde karar alacak ve bu konu nereye doğru evrilecek bunu önümüzdeki süreç belirleyecek. Kasım Alcan, İstanbul.
Lübnan parlamentosundaki direnişe sadakat grubunun bir üyesi gerçek bir egemenlik olmadan bağımsızlığın anlam taşımadığını belirterek direnişin asla silahını bırakmayacağını vurguladı. Milletvekili İhab Hamade, Hizbullah'ın yalnızca belirli bir mezhebi veya bölgeyi değil, tüm Lübnanlıları savunduğunu ifade ederek kim böyle bir yanlış kanaate sahipse yanılıyor dedi. Hamade sözlerini şöyle devam etti, direniş Lübnan'ın tamamını ve tüm Lübnanlıları kimliklerini sorgulamaksızın korumaktadır. Milletvekili ayrıca şehitlerin ülkenin direniş sütunlarını oluşturduğunu, onların hatırasını yaşatmanın kimliği ve istikrarı yenilediğini, geleceği muhafaza ettiğini belirtti. Şehitlerin adını ve hatırasını canlı tutmak aslında kendimizi ve değerlerimizi yaşatmak demektir. Binlerce Siyonist işgal altındaki topraklardaki çeşitli şehirlerde 7 Ekim'deki yenilgiye ilişkin resmi bir soruşturma komitesi kurulması talebiyle gösteri düzenledi. İbranice kaynakların aktardığına göre cumartesi akşamı Tel Aviv ve bazı diğer şehirlerde binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler 7 Ekim'deki başarısızlıkların araştırılması için resmi bir komite kurulmasını talep etti. Katılımcılar ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından açıklanan soruşturma komitesine karşı olduklarını dile getirdiler. Bu gösterilere rejimin muhalefet liderleri de katıldı. İbranice kaynaklar ayrıca Netanyahu'nun en sert rakibi olarak bilinen Naftali Bennett'in ilk kez bu protestolara iştirak ettiğini bildirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Musa Ebumerzuk, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin Hamas'ın ateşkes anlaşmasını askıya alarak Gazze'de savaşa geri döndüğü yönündeki iddialarının doğru olmadığını ve tamamen yalan olduğunu vurguladı. Ebumerzuk, İsrail rejiminin Amerika Başkanı Donald Trump'ın planını başarısızlığa uğratmaya çalıştığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanmasını engelleyerek ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasındaki yükümlülüklerden kaçmayı hedeflediğini belirtti. Hamas lideri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ateşkesi ihlal etmek için bahaneler ürettiğini ifade eder. Biz, halkımıza karşı yürütülen kitlesel katliam savaşını durdurmaya yönelik anlaşmanın başarıya ulaşması için kararlıyız dedi. Ebumerzuk ayrıca Gazze'de barışı korumak amacıyla kurulması planlanan uluslararası güçle çatışma gibi bir durumun söz konusu olmadığını da açıkça dile getirdi. İngiliz polisi, cumartesi günü Filistin halkına destek veren ve ellerinde pankartlarla Filistinliler lehine slogan atan göstericilere müdahale ederek 90'dan fazla kişi gözaltına aldı. Londra'daki Tavistock meydanında toplanan protestocular Filistin bayrakları açarak ve pankartlar taşıyarak "Soykırıma karşıyım, Filistin için eylem grubunu destekliyorum" sloganları attılar. Bu gösteriler Filistin için eylem örgütüne destek amacıyla jürileri savunun grubu tarafından organize edildi. Söz konusu grup, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Londra polisine müdahalesini duyurdu. Grup polisin yalnızca soykırıma karşı çıkmayı ve Filistin için eylemin yasaklanmasına itiraz etmeyi ifade eden pankartlar taşıdıkları için bazı katılımcıları derhal gözaltına aldığını bildirdi. İngiliz hükümeti raporlara dayanarak Filistin için eylem grubunu terör örgütü ilan etmiş durumda. Cumartesi günü Greenwich saatiyle 18.00'a kadar Londra polisi 90 gösteriyi gözaltına aldı. Bu protesto dalgası 25-27 Kasım tarihleri arasında görülecek yargı süreciyle eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Söz konusu süreç, İngiliz hükümetinin bu grubu terör örgütü ilan etme kararının iptal edilmesiyle sonuçlanabilir. Avrupa hükümetleri ve hatta Kiev'in bile dışlandığı bir ortamda Amerika ile Rusya arasında gizli yürütülen müzakerelerin ortaya çıkması ve Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik kısmi bir anlaşmaya varılması Avrupa'yı öfkelendirerek kendisi tepkisine sebep oldu. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Kaja Kallas, Amerika'nın Ukrayna savaşı konusundaki yaklaşımını eleştirerek şöyle dedi. Avrupalılar ve Kiev'in onayı olmadan Ukrayna'ya dair barış planları başarılı olmayacaktır. Bu nedenle biz kendi planlarımız üzerinde yoğunlaşıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz "Neden İsrail-Mısır Gaz Anlaşması Çöküşün Eşiğinde" başlığı altında. İsrail ile Mısır arasındaki siyasi ve güvenlik anlaşmazlıkları artık ekonomik alana da yansımış durumda ve Tel Aviv ile Kahire arasındaki en büyük doğalgaz anlaşması çöküşün eşiğine gelmiştir. Habere göre İsrail'in Mısır'a doğalgaz ihracatına ilişkin en büyük anlaşmalardan biri şu anda dağılma noktasına ulaşmıştır. Yaklaşık 35 milyar dolar değerindeki bir anlaşma 2040 yılına kadar Mısır'a 130 milyar metreküp gaz aktarımını öngörüyordu. Ancak bu yön Netanyahu kabinesinin siyasi baskı aracı haline gelmiştir. Anlaşmaya göre İsrail'in Mısır'a günlük yaklaşık 1,8 milyar küp gaz ihraç etmesi gerekiyordu. Ancak şu anda işgal altındaki Filistin'de karmaşık bir siyasi ve teknik çıkmaza gerilmiş durumda. Mısır Petrol Bakanlığı kaynaklarına göre İsrail'den gelen gaz miktarı şu anda günlük 850 milyon ile 1 milyar fitküp arasında değişiyor. Bu miktar 2019 anlaşmasına dayanıyor ve 2020'den itibaren uygulanmaya başlamıştı. Fakat İsrail 2025 Temmuz'unda yapılan ek anlaşmada öngörülen yeni taahhütleri yani 2026 yılında günlük 1,8 ila 2 milyar fit küpe ulaşacak şekilde kademeli artışı yerine getirmedi. Ayrıca teknik ve denetim sorunları da süreci daha karmaşık hale getirdi. Tel Aviv başlangıçta bu eksikliği teknik sorunlara bağlamış ve Ekim 2025 tarihine kadar çözüleceğini açıklamıştı. Ancak daha sonra Netanyahu kabinesi ve Knesset'teki bazı komitelerin Gazze'nin durumu ve Mısır ordusunun Sina'daki varlığı nedeniyle anlaşmanın yeni aşamasını durdurmak ve gelecekteki gaz fiyatlarını yeniden müzakere etmek istediği ortaya çıktı. Netanyahu hükümeti bu ekonomik anlaşmayı aşırı sağın desteğini korumak ve yolsuzluk dosyaları ile güvenlik eleştirilerinden kaynaklanan baskılardan kaçmak için siyasi bir araç haline getirmiştir. İsrailli savcılar gaz anlaşmasını sabote ederek Gazze'de savaş ortamını sürdürmek ve Mısır ile gerilim yaratmak suretiyle iç siyasette avantaj sağlamayı hedefliyor. İsrail'in ekonomik sitesi Bizportal'a göre Mısır gaz ticaretinden yılda milyarlarca dolar kazanç elde ediyor. İsrail gazını Leviathan sahasından Mısır'a ihraç ediyor ve bunun büyük kısmı Mısır'ın LNG tesisleri aracılığıyla Avrupa'ya gönderiliyor. Bu ihracattan elde edilen karın yaklaşık %80'i Mısır'a kalıyor. Mevcut anlaşmaya göre İsrail önümüzdeki 15 yıl boyunca Mısır'a 130 milyar dolar değerinde gaz satacak ve bu miktarın büyük bölümü Mısır ekonomisinde kalacak. İsrail'deki aşırı sağcı çevreler gaz ihracatının Mısır ekonomisini güçlendirdiğini ve bunun Gazze'ye baskı uygulama planlarına engel oluşturduğunu düşünüyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Cennet göçmeni Salman Farsi'nin hayatı hakkındadır. Öyle bir isim ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuştur. Salman bizim Ehl-i Beytimizdendir. Thank you. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bugünkü sohbetimizde Salman-ı Farsi'nin hayatını ele alacağız. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sonunda kurtuluşun kıyısına ulaştım. Kalbimde ve düşüncelerimde ancak gerçekle dolabilecek bir boşluktu bu. Onu doldurmak için tüm kayaları ve tuz tarlalarını bile aradım. Çölü ve ovayı geçtim. Saraydan kulübeye, soylu kesimlerden kölelik yapanlara kadar herkesi tanımaya çalıştım. Bu yoldan ayrılmadım. Siz beni kurtardınız. Uzun süredir devam eden bir süreç içerisinde eski efsaneler diyarından henüz ortaya çıkmamış bir gerçeğin arayışına girdim. Zertüşt Tapınağı'ndan Hristiyan Kilisesi'ne, Umriye Ovalarından Vadi el-Kura ve Beni Kurayza'daki köleliğin acılarına kadar her şeyi göz aldım. Zor bir yoldan geçtim ve bana bu yolu siz gösterdiniz. İnsanlığı insanlık için, dünyayı adalet için isteyen bir fikir arıyordum. Kimseye inancının ötesinde ayrıcalık tanımayan bir din ve inanç peşindeydim. İçinde insanın ve hakikatin olduğu bir ritüel, insan ve din peşindeydim. İnsan ile Tanrı arasında ilişkileri düzenleyen engelsiz bir manevi yapı peşindeydim. Şimdi denizin yanında duruyorum ve beni kurtuluş geminize kabul etmenizi istiyorum. Gerçeklerin ufuklarına gitmek istiyorum. Seyahat etmek, denizin derinliğini öğrenmek istiyorum. Salman kaybettiği benliğini bulmuş ve her zaman Resulullah'ın yanında ve onun hizmetinde olmayı arzulamıştı. Yeni dini ondan öğrenmeli. Yıllardır aklında kalan hiçbir mezhep ve dinde uygun cevabını bulamadığı soruların cevabını Resulullah'tan duymalıydı. Ama ne yazık ki köleliği bu isteğini gerçekleştirmesine engel oldu. Peygamberin izinden gidemediği, Bedir ve Uhud savaşlarına katılamadığı için pişman ve üzgündü. Köle kaldığı sürede bu isteğini gerçekleştirememişti. Allah zulme boyun eğmeyi kabul etmez. Zulmü kabul etmek insan onuruna yakışmaz. Allah asla insanın baskı altında olmasını da istemez. Bu yüzden özgürlüğünün yollarını hazırlamış ancak seçimi kendine bırakmıştır. Allah'ı sahibi olarak gören kişi kendini sırf Allah'ın kulu olarak görür. Hiçbir insana kulluğu kabul etmez. ve Allah'a karşı tevazuyu mübah gördüğü ölçüde Allah'ına muhtaç kulların önünde eğilmekten kaçınır. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah-u Teala da onun aşağılanmasını kabul etmez. Rabbin önünde alçak gönüllülük, saygınlık anlamına gelse de diğer kullar önündeki zulüm altında tevazu göstermek o kadar pespayeliktir. Bu aşağılanmanın nihai şeklidir. Kendinizi Allah'tan başkasının kulluğundan kurtarmanız gerek. Allah-u Teala nezdinde ve önünde hakikatinizi ancak bulabilirsiniz. Zulüm yapmayın, zulmü kabul etmeyin. Güç bulduğun her yerde, ister bu güç evlerinizde, ister eşleriniz üzerinde olsun veya başka bir yerde, kendinizi asla başka bir insanın sahibi olarak görmeyin. Gücün olduğu yerde tevazulu davranın. Allah'ın sizin için huzur ve rahatlık kaynağı kıldığı eşlerinizle iyilik ve şefkatten başka bir şey yapmayın ki Allah kimsenin zulmünü kabul etmez. İslam özgürlüklerin ve insanların özgürlüğünün dinidir. Tüm bunlara rağmen İslam'ın gelişini duyan Selman o dönemde esir ve köleydi. Allah'tan başkasına kulluk ederken peygamberin huzurunun tatlılığını tadamıyordu. Bir gün Resulullah'ın yanına gitti. Peygamber Efendimiz onu görünce yüzünde büyük bir üzüntü ve hasret gördü. Selman konuşmak için ağzını açmadan ona şöyle dedi. Yazışma ile kendini özgürleştir. O dönemdeki yazışmalar kölenin parasal ya da mali bir ödeme karşılığında sahibinden kendisini azat etmesini istemesi ya da köle sahibini çalışma yoluyla bedelini ödeyip azat olması için yazılı olarak talepte bulunmasıydı. Selman sevinçle Yahudi sahibinin yanına gitti ve onunla özgürlüğü hakkında konuştu. Aç gözlü Yahudi, Selman'ın serbest bırakılması için bahaneler üretip daha fazla para talep etti. Son olarak serbest bırakılmasının şartı 300 hurma ağacı dikilmesi ve 280 miskal altın ödenmesiydi. Bunun ardından Peygamber Efendimiz her zaman ne pahasına olursa olsun Selman'ı serbest bırakmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimizin Selman'la olan ilişkisi ve ona karşı tutumu, onun ayrımcılığı, sınıf ve ırk ayrıcalıklarını reddettiğini açıkça göstermektedir. Peygamberin hala etnik üstünlük ve sınıf ayrıcalıklarını ön yargılarına bağlı olan Arap Müslümanlara karşı bu tür tutumu o peygamberin pratik tavırlarını gösteriyordu. Bazı Arap Müslümanların bakış açısına göre Selman İran'ın ileri medeniyetine ve toprak sahibi soylulara bağımlılığına rağmen azat edilmiş bir köleydi. Onların üstün ırk olarak gördükleri Arap ırkından değildi. Dolayısıyla Selman'ın serbest bırakılması ırksal ve sınıfsal değerlerin inkar edilmesi için uygun bir fırsattı. Belki Yahudi köleci özgürlüğü için fahiş bir meblağ belirleyerek akıllı ve çalışkan Selman'ı kaybetmek istememiş, belki de sahabelerin onun özgürlüğüne olan arzularını anlayıp açgözlülük yapmış ve böyle bir şart koşmuştu. Hiç şüphesiz Peygamber Efendimizin Selman'ı zati olarak tanıması, onunla ilgilenmesi ve konuşması onun değerli ve ilmi şahsiyetini gösteriyor ve sahabelerin gözlerini Selman'a çevirtiyordu. Dolayısıyla böyle bir karakteri kölelikten kurtarmak maddi standartlarla karşılaştırılamaz bir durumdu. Ama ne olursa olsun Yahudi adamın Selman için koştuğu şartları yerine getirmek çok ağır ve pahalıydı. Birkaç yıl ödenmesi ve karşılanması zaman alabilirdi. Ancak Resulullah'ın huzurunda bulunma ve ona hizmet etme aşkı Selman için her şeyi mümkün kılıyordu. Uzun hicreti öncesinde ve sırasında pek çok sıkıntıya katlanmış, Allah'ın lütuf ve merhametini görmüş olan Selman, Peygamber Efendimizin yazışma yoluyla, özgürleşme sözüyle özgürleşeceğine dair umudu kesindi. Bu sözde önemli bir hikmet olduğunu biliyordu. Selman, Yahudi adamla yazışmalarının hikayesini Peygamber Efendimiz'e anlattı. Resulullah Efendimiz de ashabına, kardeşleri Selman'a yardım etmelerini söyledi. Peygamber Efendimiz'in bu sözü üzerine ashabı ona 300 hurma fidanı verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Selman'a şöyle buyurdu. 300 fidan topladığında bana haber ver ki ben de onları dikeyim. Selman 300 fidan toplayıp ekmek için yeri kazınca Allah Resulüne haber verdi. Peygamber gelip kendi eliyle 300 fidan dikti. Hepsi taze ve yeşil olarak büyümeye başladı. Selman bir yıl boyunca onlarla ilgilendikten sonra onları Yahudi adama teslim etti. Ama bunun yanı sıra büyük miktarda altın da vermesi gerekiyordu. Peygamberimiz Selman'ı çağırdığında o da bunu nasıl hazırlayacağını düşünüyordu. Selman peygamberimizin yanına varınca altın getirdiğini gördü. Allah Resulü kendisine şu altını verdi ve şöyle dedi. Altını al ve bunu yazışmanın masraflarını ödemek için kullan. Selman ağırlığını bilmediği altını aldı ve şöyle dedi. Bu altın ile kurtulabilir miyim ki? Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen git, Allah'ın sana destek olacağını bil. Selman gidip altını verdi. Böylece kölelikten kurtulup Resulullah'ın hizmetine koştu. Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Bugün İslam adına özgürsün. İslam'ın adını sen ve senin ırkından olanlar tarafından korunacağını görüyorum. Tamamen İslam'a adandığını ve İslam'a bölündüğünü görüyorum. Bu yüzden bugünden itibaren sana Selman diyorum. Çünkü ruhun sağlıklıdır ve bu saflığı ve sağlığı etrafındaki dünyaya yayacaksın. Baban senden razı olsun. Sen bilgi ve bilgelik insanısın. Dünya seninle daha güzel olacak. Bugünden itibaren aramızda Selman olacaksın. Selman ve böylece Ruzbeh'in ismi insanların en iyileri yani Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed tarafından Selman olarak değiştirildi. Selman uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunmuş ve Resulullah'ın kurtarış gemisiyle hakikat denizine ayak basmıştır. Müslümanlar arasında o kadar popüler ve saygı görmüştür ki muhacirler onu kendilerinin, ensar da onu kendilerinden görüyordu. Onun muhacirlerle birlikte Mekke'den gelmediği yüzünden onlardan olduğunu söylüyorlardı. Selman Farsi'nin pek çok erdeminden biri de imanıdır. İçten içe her zaman mümin ve muvahhid olmuştur. Şii imamlar arasında en fazla rivayete sahip olan ve bu nedenle Şii mezhebine Caferi adını veren Ehl-i Beyt'in 6. imamı İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Selman'ın inancı hakkında şöyle buyurmaktadır. O varlığını hiçbir zaman şirke mal etmemiş ve dinsizliği seçmemiştir. Bunun yerine her zaman İbrahim Halil'in tevhid inancına inanmıştır. Dünyadaki pek çok mümin ve tevhidçi gibi Selman da mümin ve Allah'a inanan bir insandı. Daha sonra da yüksek bir inanç konumuna geldi. Başka bir rivayette İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. İman 10 basamaklı ve adım adım çıkılması gereken basamaklı bir merdiven gibidir. Şunu bilmelisiniz ki İranlı Selman 10. basamağa ulaşmıştır. Dolayısıyla imanın zirvesine ulaşabilmek için pek çok sıkıntıya ve acıya katlanmak gerektiğini bilmelisiniz. Nitekim Selman, imanın zirvesine ulaşmak için çok acılar çekti ve çok zorluklar yaşadı. Ancak yine de bunu başardı. Selman'ın imanı öyleydi ki Allah Resulü farklı vesilelerle defalarca şöyle buyurmuştur. Salman bizim ehli beytimizdendir. Salman bendendir. Salman hakikate mensuptu ve etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemezdi. Pek çok savaşta peygamberimizin yanında yer aldı. İslam'ın ve insan özgürlüğünün savunucusuydu. Uzun bir ömrü oldu ve hayatı boyunca İslam'ı ve ehlibeyti savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında ilim açısından Selman'ın seviyesine ulaşabilen hiç kimse yoktu. O peygamberden çok şey öğrenmişti ve peygamberlik ilminden yararlanmaya çalıştı. İman konusunda ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın. Kölelikten kurtulduktan sonra Selman Allah'ın elçisinin sürekli arkadaşı oldu. Onunla özel görüşmeler yaptı. Bu toplantılarda Peygamber Efendimizin düşünce ve davranışlarını öğrenip takip etmiş, o peygamberin pratik hayatına göre tavırlarını düzenlemiş ve hayatını sürdürmüştür. Evet değerli dinleyicilerimiz, Selman-ı Farsi ile ilgili podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Beni Zehra'nın evine götürün.
Değerli dinleyiciler, bugün sevgili İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kısa süren ömrüne rağmen insanlık dünyasında bir güneş gibi parlayan Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadeti nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. İslam dininin yüce peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muhterem kızının şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha bu dünyada kısa bir süre yaşasa bile mükemmel bir insanın tüm varlık kapasitelerini dünyaya sergiledi. Hazreti Fatıma bir kadının büyüklüğü ve azametinin simgesidir. Erbabımın hayali anası, anası, anası. Ama beni dünyadan hayası, vefası, yarası. Çabam ölen anamay değer bu sebebdir dağlardan. Yetim kalan. İslam öğretilerinde kadın yaratılışın erkanlarından biri olarak biliniyor. Bu bakış açısından bir kadının en önemli özelliği onun latif ruhu, pak ve insani duygularıdır. Kadın Allah'ın lütuf ve rahmeti, güzelliğinin simgesidir. İslam kültüründe kadına saygı duyulmuş ve onun insanlık konumu ve değeri takdir edilmiştir. Bu bakış açısından insani değerlerle ilgili olan ise asla cinsiyete kadın veya erkek olması ile bağlantılı değildir. Ne zaman ki kadın veya erkek kendi yaratılışından kaynaklanan görevlerini yerine getirirse övülür ve kendisinden iyilikle söz edilir. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha kadınlar arasında hayret verici ve övülecek bir örnektir. Onun özünde tüm insani faziletler ve değerler bir arada toplanmıştır. Öyle ki fahri kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendisi hakkında şöyle buyurmuştur. Ne zaman cenneti özlersem Fatıma'yı öper. Koklarım.
Esselamu aleyke ya binte hayrel beriyya. Esselamu aleyke ya seyyidete nisa'il alemin. Minel evveline vel ahirin. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha hakkında birçok kitap yazılmıştır ve her kitap İslam'ın seçkin kadınının yaşamına başka açıdan yaklaşmıştır. Doktor İsmail Mansuri Laricani kaleminden Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabı o hazretin yaşamı ve şahsiyetine farklı ve güncel açıdan yaklaşıyor. Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabında Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın mükemmel bir örnek, bir şahsiyet olduğuna değinilirken o hazretin nur dolu mektebine katılma arzusu dile getiriliyor. Parlak ve ışıltılı anlamında olan Zehra, Hazreti Fatıma'nın lakaplarından biridir. Kitabın giriş bölümünde şöyle okuyoruz. Beni Zehra'nın evine götürün, zira onunla Allah'ı tanımak istiyorum ve ibadetin anlamını onun rükû ve secdesinde anlamak istiyorum. Ve onun yaş dolu gözleri ve titreyen vücudundan namazda huşu ve huzunun sırrını aramak istiyorum. beni Zehra'nın evine götürün ki dünyadan yorulan gözlerim gerçekleri seyrede dursun ve gönül bağlılığının tozlarını onun huzur pınarında yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki tekrardan ibaret olan renksiz yaşamımı onun kerameti sayesinde yok edeyim ve onun varlık nuru ile yüreğimin karanlık evini aydınlatayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki yetimleri okşama şevkini onun sevgi dolu eteğinde göreyim ve onun bağışlayan ruhu sayesinde bencillik, hırs ve mal düşkünlüğünden kurtulayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki onun ilim ışığı sayesinde yıkıcı cehaleti kalbimde yok edeyim ve gaflet tozunu onun duru kevserinde yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki kadının metanet ve vakurunu onun iffet ve ismet aynasında seyre oturayım ve kadının toplumdaki varlığı ve ortaklığının anlamını anlayayım. Yüreğimi onun ayakları altına sererek Fatıma'nın tüm yüceliğiyle onun üzerine inmesini ve bunca azametin sırrını açıklamasını istiyorum.
Yaracar derdimi senden bileydim bilmedim. Ben gerek guslum veren saat bileydim ölmedim. Ölmedim kaldım cenazen üstesine damladım. Ölmedim kaldım cenazem üstesine damladım. Ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha kemale ermiş bir insan olarak kendi konum ve menziletini çok iyi bilen biridir. Bu yüzden asla dünyevi zevkler ve çekici yönleri onun yüce şahsiyetini sarsmadı ve kendisini başlıca görevinden alıkoyamadı. Fatıma mektebinde yaşam dersi öğrenen kadınlar kendi varlık gevherine değer veriyor ve bir kadın olarak kendi konumlarında rol olarak etkili oluyorlar. Onların açısından kadına en büyük hakaret, erkeksi değerleri insanlık değerlerin yerine benimseyerek kendilerini erkeksi kriterlerle ölçmek veya kadın ve erkek arasındaki doğal farklılıkları göz ardı etmektir. Hazreti Fatıma tüm bilgeler, filozoflar, arifler ve insanlığın büyük eğitimcilerinin aradığı ülküleri, kendisinin Allah, aile ve toplumu ile olan bağlarında gösterdi. Bu büyük kadın örnek bir insan, bağımsız bir kadın, bir eş ve fedakar bir annenin mükemmel örneğidir.
Pahran Radyosu.
Yazar Mansuri Larecani, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'yı Allah'a tapmanın modeli olarak tanıtarak şöyle yazıyor. Hazreti Zehra Allah'a kulluğa aşıktı. Günün birinde Resulullah kızı Hazreti Fatıma'dan, "Canım kızım, Allah'tan bir şey iste. Zira Cebrail Allah tarafından icabet vaadi vermiştir," diye buyurdu. Zehra babasının sorusuna şöyle cevap verdi: "Cenab-ı Hakk'a hizmetten aldığım şevk beni her türlü istek ve ricadan alıkoymuştur. Sürekli Allahu Teala'nın kerim ve güzel cemaline her zaman bakabilmekten başka isteğim yoktur." Zehra, Allah'ı gören gözleri vardır ve kalbi Allah aşkı ile dolup taşıyor. Allah ile dolan herkes inci ve mücevher gibi olur. Bizim birbirimizden kaçışımızın sebebi yüreklerimizde Allah'ın olmaması veya silik ve önemsiz olmasıdır. İçinde Allah aşkı olmayan gönül yabancıların evi olur. Nefsani heva ve hevesler ve şeytani ordular onda yuva yapar, her türlü fitne ve isyana bulaşır. Tüm ahlaki ve sosyal krizlerin kökü Allah'tan boşalan kalplerdir. Zehra'nın gönlü Allah'ın evidir. O varlığının kevseriyle her zaman dolup taşmakta. Rahmani tecelliler onun varlık kalıbında dalga dalga yayılıyor ve her zaman coşarak susuz gönülleri suluyor. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Benim kızım Fatıma, Allah'ın kalbini iman ve yakin ile doldurduğu insandır."
Sallallahu aleyke ve ala ruhike ve bedene. Eşhedü enneke mevayte ala beyinetim min Rabbim. وَأَنَّ مَن سَرَّكَ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَن جَفَاكَ فَقَدْ جَفَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَنْ آذَاكَ فَقَدْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha yaşamının en önemli özelliklerinden biri toplumun yanlış gelenekleri ve tabularını kırmak ve yeni insani değerleri onların yerine koymaktır. Hazreti Fatıma değerli sosyal bir düzenin şekillenmesinde önemli etkenlerden yoksun olan bir toplumda dünyaya geldi. Öyle ki tarih yazarları ve araştırmacılar İslam'dan önceki Arabistan toplumunu bedevi ve her türlü insani değerden yoksun, hurafeler ve putperestliğe dayalı bir toplum olduğunu belirtiyorlar. İslam'ın gelişi ve son ilahi elçinin gönderilmesiyle Resulullah'ın liderliğinde ilk İslami toplum şekillendi. Bu toplumda İslam peygamberi kadın ve erkeğin eşitliğini ilan etti. Hazreti Zehra da Müslüman kadının model ve örneği olurken Zehra'nın evi, ortaklık evi, infak evi, ilim evi ve terbiye evi olarak adlandırıldı. Ailede ahlakın esasının sevgi ve iyi huyluluk olduğuna inanan Hazreti Zehra selamullah aleyha şöyle buyururdu: "Sizin aranızda en iyisi kocasıyla ilişkilerinde daha kibar ve sevgi dolu olanınızdır ve en iyi insanlar ise eşlerine karşı sevgi dolu ve bağışlayıcı olanlardır. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha açısından kadının siyasi ve sosyal alanlardaki varlığının kriterleri ve kıstasları mahremiyetin sınırlarına riayet etmesidir. Bu mahremiyet sınırları gerekmediği müddetçe mahrem olmayan erkekleri görmemesi ve namahremlerin de onu görmemesidir. Hazreti Fatıma aynı zamanda Hakk'ın ayaklar altında çiğnendiğini hissedince gerçeğin ortaya çıkması için meydana inerek gerçek değerleri yok etmek isteyen akımlara karşı muhalefete kalktı.
Dil hoşuydum ömrüme senden seni öldürdüm. Dil hoşuydum ömrüme senden seni öldürdüm. Min el ömretsem çetin bir de yüzüm sensiz gülüm. Ettiler Cebril öper dergah mehter Fatime. Çok yorulmuştum biraz ömrüm de dincel Fatime. Dincel ey ömrüm de rahat balışa baş koyun. Dinceli candan doyan oğlu Hüseyin'le doymayan yaralı Zehra. Geç seni tapşırdım Allah'a yaralı Zehra.
İslam dininin yüce peygamberi mübarek ömrünün son anlarında hasta yatağındayken Hazreti Fatıma'nın canından çok sevdiği babası ile konuşmasının ardından gözlerinden akan yaşlar yerini aşk dolu bir tebessüm ve mutluluğa bıraktı. Bunun sebebi sorulduğunda şöyle buyurdu. Babam kendisine kavuşacak olan ilk kişinin ben olduğumu söyledi. Bu haberi duymak beni çok sevindirdi. Fakat Hazreti Fatıma, Hazreti Muhammed'in rıhletinden sonra kendi şehadetine kadar asla gülümseyerek görülmedi. Fatıma, Resulullah'ın girmek isterken icazet aldığı bir evde yaşıyordu. Fakat Resul-i Ekrem'in ardından o mübarek eve saldırıldı. Ahalisi ise tehdit ve saygısızlıklara maruz kaldı. Hazreti Zehra aldığı darbeler sonucu hasta yatağına düşerek, bazı rivayetlere göre Resulullah'ın ardından 75 gün, bazı rivayetlere göre ise 95 gün sonra şehit oldu. Ve Emirül Mümininin dertlerini paylaştığı yol arkadaşının varlığından mahrum bıraktı. Hazreti Sıddıkay-ı Kübra anlamlı bir harekette eşine vasiyette bulunarak şehadeti ardından kendisini geceleyin ve belirsiz bir mekanda defnetmesini istedi. Böylece hakkında zulüm yapan zalimlerin hiçbirinin cenaze törenine katılmasını istemedi. Doktor İsmail Mansur İlaricani kitabının sonunda şöyle yazıyor. Zehra'nın evinde insanın kendi ve zamanın maddiyatçı sınırlarında kaldığı sürece hayatın gerçeğini anlayamayacağının bilincine varılıyor. Şehadet, mutahhar ehl-i beyt hanedanının ziynetidir. Ve Zehra, Allah'a kulluğu dünya hayatına satmazdı. Kalıcı sonu da şehadette görüyordu. Zehra'nın evinde mücadele ve hak taleplik liderliği benim için anlam kazanıyor ve şehadet çiçeği kalbimin çölünde filizleniyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yolunu münasebetiyle tüm İslam alemine başsağlığı dilerken Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 8. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu." Bazen sade bir konunun açıklanması insanın hakkı tanıyacağı kadar marifet kapılarının açılmasına sebep oluyor. Nehcül Belaga'nın sözleri de bu gibi sözlerdir. İmam Ali Aleyhisselam 8. hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade ve sıradan olaylara çekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu, onun yaratılışı hakkında düşünün buyuruyor. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Kendine bir bak, bir yağ parçası ile her şeyi nasıl güzel görebildiğini biraz düşün. Göz en dakik kameraların bile asla gücüne ve gelişmişliğine ulaşamayacak kadar güçlü olan şeffaf bir yağ parçasıdır. Bu yağ parçası hiçbir film gerekmeksizin bazen 70-80 yıl sorunsuz çalışıyor ve daha da ilginç olanı ise tüm filmleri de 3 boyutlu olmasıdır. Göz, ışığın az veya fazla olmasına göre kendini ayarlıyor. Kapağının hareketiyle ıslak ve yumuşak kalıyor. Aksi halde kurur ve yeteneğini kaybeder. Biraz kendine bak, biraz düşün. Küçük bir et parçası ile nasıl konuştuğunu, nasıl hızlı bir şekilde çeşitli harfleri eda ettiğini, konuşurken bir kelimenin tüm harflerinin teker teker eda edilmesi için dilin nasıl ağızda dönmesi, D harfi için nerede durması, İ harfi için nasıl bir şekil alması gerektiğini, L derken dişlerin arkasında nasıl durarak dil kelimesini eda ettiğini düşün. Şimdi biraz daha düşünün. Bir konuşma yaparken, bir makale okurken bu dilin nasıl bir hız ve kabiliyetle ağızdaki yerini ve şeklini, hızını arttırıp düşürdüğünü düşünün. Bunların her birindeki küçük bir aksama, birçok hata ve hatta kekelemeye sebep olabilir. birkaç küçük kemikle nasıl duyduğunu düşünün. Ses dalgaları kulak zarından geçerek üç küçük parça kemiği titreterek ses dalgalarının aktarılması ve duyulmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar hiç nefes aldığın iki deliği düşündün mü? Allah-u Teala bu iki deliği nefes alman gereken kadar açmıştır. Daha dar olursa nefes darlığı, daha geniş olursa alınacak daha fazla hava akciğerlerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade konulara çekiyor. Böylece Allah'a ulaşmanın çok karmaşık yollar, deliller ve felsefi tartışmalardan geçmediğini göstermeye çalışıyor. Evet, eğer insanın gözleri hakikatleri görebilse, kendi yaratılışını düşünse, sadece bu dört sade konu bile Allah'ın gücü önünde başımızı eğmemiz için yeterli olacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ahzab suresinin 26. ve 27. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine'de Beni el-Nazir, Beni Kanika ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi yaşıyordu. Kendileri için güçlü kaleler inşa eden ve ekonomik durumları iyi olan ticaretle uğraşan Yahudi kabilelerinden söz edilmektedir. Onlar, Arap Yarımadası dışından İslam peygamberiyle görüşmek niyetiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicaz'da bir peygamber çıkacağını din kitaplarında okumuş ve alimlerinden işittikleri için bölgeye akın etmişlerdi. Bu sebeple o peygamberi görmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kitaplarının tanıklığına göre İslam peygamberinin ayetlerinden o kadar net haberdardırlar ki onu kendi soylarından olacağını zannediyorlardı. Bu yüzden kendileri de Hazreti Hatem'in zuhurunu Medinelilere müjdeliyorlardı. Onlara yeni bir dinin ortaya çıktığını haber veriyor ve bu müjdeyi halk arasında dağıtıyordu. Fakat gayrimeşru çıkarların yollarını tıkayan, sapkınlıklarına ve istibdatlarına son veren İslamiyet'in gelişiyle birlikte İslam'ın davetini çoğu zaman kabul etmemekle kalmadılar, İslam'a açıktan gizliye isyan ettiler, İslam'a karşı koymaya çalıştılar.
Tarih boyunca Yahudi halkının çoğunluğunun ayırt edici özelliklerinden biri antlaşmayı bozması ve ahde vefasızlıklarıdır. Örneğin Allah onlardan Tevrat'ın emirlerini yerine getireceklerine dair Tur Dağı'nda söz istedi. Onlar da söz verdiler. Ama bir süre sonra bu sözlerinden caydılar ve ilahi emirlere karşı geldiler. Ayrıca onlardan vaat edilen peygambere iman etmeleri için söz vermeleri istenmişti. Onlar da söz vermişlerdi. Bu sözlerini de yerine getirmemişlerdi. Ayrıca Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Beni Kurayza, Beni Nezir ve Beni Kaynaka üçü de İslam peygamberiyle düşmanlıklarıyla işbirliği yapmamak üzere anlaşma yapmışlardı.
ve menfaatleri için casusluk yapmamalı ve Müslümanlarla barış içinde yaşamalı diye söz vermişlerdi. Ancak fırsat buldukça bu anlaşmayı da ihlal etmekten vazgeçmediler. Hicretin ikinci yılında Beni Kaynaka kabilesi ve hicretin dördüncü yılında Beni Nezir kabilesi her biri birer bahane ile anlaşmalarını bozarak Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmaya başladılar. Ancak yenildiler ve Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Beni Kaynaka Azraat şehrine gitti ve Beni Nazir'in bir kısmı Hayber'e, kısmen de Şam'a sürüldüler.
Ahzab Savaşı'ndan önce Medine'deki Beni Nazir Yahudilerinin liderlerinden Huyey bin Ahtab Naziri, Beni Kurayza'nın lideri Ka'b bin Asad Kurayzi'ye Ahzab Savaşı'nda onu yanına almasını istedi. Halbuki Ka'b Resulullah'ın yanındayken barış antlaşması imzalamıştı. Ka'b Hay bin Ahtab'ın sesini duyunca kale kapısını onun üzerine kapattı. Hay sinirlendi ve şöyle bağırdı. ''Ey Ka'b, benim için kapıyı aç.'' Ka'b kabul etmedi ve ''Vay haline ey Hay, senin kötü bir adam olduğunu bile bile hem de Muhammed'le bir anlaşmam olduğu halde açmam. Senin iyiliğin için anlaşmamı asla bozmaya niyetim olmadığını bilmeme rağmen neden açayım ki?'' Hay muvaffak oluncaya kadar ısrar etti. Sonra Ka'b dedi ki ''Sana dünya şerefini getirdim, senin için hazırlanmış sonsuz bir şeref denizi getirdim.'' Sana Kureyş'i bütün önderleriyle ve tüm liderleriyle Gatfanlıları getirdim. Muhammed'i yok edene kadar durmayacaklarına dair benimle bir anlaşma yaptılar. İşte bu sayede Hay, Ka'b'ı kandırmayı başardı.
Ka'b'ın ahdi bozduğu haberi Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Sa'd bin Muaz'ı Sa'd bin İbade ile birlikte araştırmak üzere görevlendirdi. Medine içinde böyle bir tehlike görmezden gelmenin akıllıca bir eylem olmadığını çok iyi biliyordu. Bu sefer hainleri kolay kolay bırakmaması kanaatine varmıştı. Ancak bu durumda dört bir yanından kuşatılmış halde olduğu için tedbir ve tolerans ile dayanmalı ve koşullar hazır olana kadar beklemeliydi. Ahzab Savaşı Allah'ın yardımıyla ve İslam ordusunun yiğitlerinin azmi ile Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Büyük kafirler ordusu ağır bir yenilgiyi kabul ederek Medine çevresinden çekilip Mekke'ye döndü. Münafıklar da başarısızlığa uğradı ve antlaşmayı bozarak müşriklere katılarak arada kaldılar. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza Yahudileri Ahzab Savaşı'ndan sonra büyük bir başarısızlıkla kendi bölgelerine geri döndüler. Savaşın sonunda kıyafetlerini çıkardılar ve gönül rahatlığıyla günlük işlerine devam ettiler. Peygamber Efendimiz temizlenmekle ve yıkanmakla meşgulken Cebrail aleyhisselam onun üzerine indi ve şöyle buyurdu. Ey Peygamber! Sen silahını yere koydun, melekler ise savaşmaya ve sana yardım etmeye hazırlar. Şimdi Beni Kurayza kabilesine git ve işlerini bitir.
Bunun ardından Beni Kurayza Kalesi'nin Müslümanlar tarafından kuşatılması 25 gün sürdü. Bu sırada Yahudiler Müslümanlara ateş ediyor ve onlara hakaret ediyorlardı. Ama Müslümanlar direndiler ve Allah-u Teala Beni Kurayza Yahudilerinin kalplerine de korku saldı. Bu sırada büyükleri Ka'b bin Esad kale içindeki Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudi topluluğu, bu başımıza geldiğini gördüğüm bir musibettir. Ben size üç şeyden birini tavsiye ederim. Uygun gördüğünüzü yapın. İnsanlar şöyle sordu. Söyle bakalım neymiş? Bin Esed ise, birincisi şu. Bu adama biat edelim ve dinini kabul edelim. Onun gönderilmiş bir peygamber olduğu hepinize açıktır ve kutsal kitabınızda adını gördüğünüz kişinin ta kendisidir. Bunu yaparsak canımız, malımız ve kadınlarımız korunmuş olur. Ve Allah'ın dinini kabul etmiş oluruz. Yahudiler bunu duyunca dediler ki biz Tevrat dininden hiçbir zaman ayrılmadık ve onu başka bir din ile değiştirmeyiz. Bin Esad şöyle devam etti. İkincisi eğer bu teklifi kabul etmek istemiyorsanız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kendi ellerimizle öldürelim. Sonra Muhammed ile savaşalım ve hatta mallarımızı yok edelim ki bizden sonra bir şey geri kalmasın. Savaş için bu tür endişelerden de kurtulabilir. Çünkü karımız, çocuğumuz ve paramız yok ve üstesinden gelirsek bir eş ve çocuk sahibi olmak zaten kolay bir iş. Dediler ki sen bize bu zavallıları öldürmemizi mi söylüyorsun? O zaman onlarsız hayatın nesi iyi? Bin Esad şöyle devam etti. Üçüncüsü de şudur. Muhammed ve ashabı bizim bu gece savaşmayacağımızı biliyorlar. Çünkü bugün cumartesi günü. Bu yüzden bu gafletten faydalanıp onları öldürmeliyiz. Dediler ki cumartesi gecemizin mukaddesiyatını bozup, atalarımızın yaptıklarını yapıp onların çektiklerini bildiğimiz musibetin aynısını mı çekelim? Hayır, biz bunu hiç yapmayız. Ka'b bin Esad tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce, sizler şaşılacak derecede akılsızsınız dedi. Doğduğunuz günden beri bence bir tek gün bile azim ve tedbir almamışsınız. Hakaretini de yaptı.
Sonunda Beni Kurayza Kalesi Allah'ın yardımıyla Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bir grup teslim oldu, bir grup öldürüldü. Bu büyük zaferle birlikte Medine diyarı Yahudilerden ebediyen temizlendi. Bu tarihi zaferin elde edilmesinden sonra Ahzab suresinin 26 ve 27. ayetlerine azil olmuş ve unutulmaz olayı bir nimet ve büyük bir hediye olarak değerlendirmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
الله ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.